Clarissa Pinkola Estes'in kitabı Kurtlarla Koşan Kadınların 13. bölümü. Savaş Yaraları. Yara İzi Klanı'na üyelik. Gözyaşları sizi bir yerlere götüren bir nehirdir. Ağlamak ruhsal hayatınızı taşıyan geminin çevresinde bir nehir yaratır. Gözyaşları geminizi kayalıklardan, kuru zeminden çıkararak nehrin aşağılarındaki yeni bir yere, daha iyi bir yere götürür. Kadınların hiçbir zaman akıtmadıkları okyanuslar dolusu gözyaşı vardır. Çünkü annelerinin sırlarını, babalarının sırlarını, erkeklerin sırlarını, toplumun sırlarını ve kendi sırlarını mezara götürmek üzere eğitilmişlerdir. Bir kadının ağlaması tamamen tehlikeli olarak değerlendirilmiştir. Çünkü ağlamak taşıdıkları sırların sürgünlerini ve kilitlerini gevşetir. Ama aslında bir kadının vahşi ruhu için ağlamak daha iyidir. Kadınlar için gözyaşları yara izi klanına, çağların içinden geçip bugüne gelene kadar başından büyük bir şey geçmiş ama yine de gururunu korumuş olan ve gururunu korumaya devam eden her renkten, her milletten, her dilden kadınların ezeli ve ebedi kabilesine giriş töreninin başlangıcıdır. Tüm kadınlar peri masallarındaki yaratıcı ruh kadar geniş ufuklu ve güçlü kişisel öykülere sahiptirler. Ama kadınların sırlarıyla, özellikle de utanmayla ilgili olan öyle bir öykü türü vardır ki, bunlar kadınların çözmek için zaman harcayabilecekleri en önemli öykülerdir. Çoğu kadın için bu gizli öyküler bir taştaki mücevherler gibi değil, ama ruhun derisinin altındaki siyah bir çakıl taşı gibi işlenmiş kendi kişisel öyküleridir. 20 yıldan uzun süren meslek hayatımda binlerce gizli öykü dinledim. Bunlar çoğunlukla yıllar boyunca, kimi zamansa neredeyse bir ömür boyu gizli tutulan öykülerdi. Bir kadın sırrının üzerine ister kendi kendine dayattığı suskunlukla, ister kendisinden daha güçlü biri tarafından tehdit edildiği için örtmüş olsun, dışlanmaktan, istenmeyen bir kişi olarak değerlendirilmekten, kendisi için önemli olan bir ilişkinin bozulmasından, hatta sırrını açık ederse fiziksel zarara uğramaktan derin bir korku duyar. Bazı kadınların gizli öyküleri apaçık yalan söylemiş olmakla ya da bilerek başka birine rahatsızlık verecek veya acı çektirecek bir kötülük yapmış olmakla ilişkilidir. Ancak benim deneyimlerime göre bunlar nadirdir. Kadınların sırları genellikle kültürlerinin, dinlerinin ya da kişisel değer sistemlerinin bazı toplumsal ya da ahlaki düsturlarını ihlal etmek üzere yoğunlaşır. Bu eylem, olay ya da seçimlerin bazısı, özellikle hayatın her alanında kadınların özgürlüğüyle ilişkili olanlar genellikle kültür tarafından kadınlar açısından utanç verici ölçüde yanlış kabul edilmişken erkekler için bu durum söz konusu değildir. Utançla kuşatılmış gizli öykülerdeki sorun, kadını temelde neşeli ve özgür olan içgüdüsel doğasından koparmasıdır. Psişe'de kara bir sır bulunduğunda, kadın bu sırrın yanına bile yaklaşamaz ve onu hatırlatan ya da zaten süregiden acısını daha da şiddetlendiren herhangi bir şeyle ilişkiye girmekten kaçınır. Bu savunma manevrası sık görülür ve travmanın sonradan ortaya çıkan etkilerinde olduğu gibi kadının dış dünyada neyi üstlenip üstlenmeyeceğine, hangi kitaplar, filmler ya da olaylarla ilgileneceğine ya da ilgilenmeyeceğine, neye gülüp neye gülmeyeceğine, nelere merak duyup nelere duymayacağına ilişkin seçimlerini de etkiler. Bu anlamda burada vahşi doğanın sevdiği şeyleri yapmak, olmak ve araştırmak için kurtulunması gereken bir tuzak vardır. Genel olarak bu sırlar büyük dramlarda görülen sırlarla aynı temaları izler. Bu temaların bir kısmı şöyle: İhanet, yasak aşk, onay görmeyen merak, umutsuz eylemler, zorunlu eylemler, karşılıksız aşk, kıskançlık ve reddedilme, intikam ve öfke, başkalarına ya da kendine zulmetme, kabul edilmeyen arzular, istekler ve düşler, kabul edilmeyen cinsel ilgiler ve hayat tarzları, plansız gebelikler, nefret ve saldırganlık, kazara ölüm ya da yaralanma, tutulmamış sözler, cesaretin kaybedilmesi, öfke nöbetleri, bir şeyin eksik kalması, bir şey yapamama, sahne arkası müdahale ve manipülasyonlar, ihmal, istismar. Liste böyle uzar gider. Temaların çoğu acıklı hatalar kategorisine girer. Sırlar da masallar ve düşler gibi dramdakilerle aynı enerji kalıplarını ve yapılarını izler. Ancak sırlar kahramansı yapıya değil, trajik yapıya uyar. Kahramansı yapı bir kadın kahramanın yolculuğuyla başlar. Kimi zaman kahraman psikolojik olarak uyanmamıştır. Kimi zaman fazla saftır ve tehlikeyi algılamaz. Kimi zaman geçmişte kendisine kötü davranılmıştır ve tutsak düşen bir yaratığın umutsuz hareketlerini sergiler. Kahraman işi nasıl başlarsa başlasın, sonunda birinin ya da bir şeyin pençelerine düşer ve üzücü bir şekilde sınanır. Sonra zekası aracılığıyla ve onu gözetip koruyan insanlara sahip olması sayesinde bu sınavdan geçerek daha da güçlenir ve büyür. Trajedide kadın kahraman yakalanır, itilip kakılır ya da doğruca cehenneme sürülür ve tamamen teslim alınır. Çığlıklarını kimse işitmez, yalvarmaları görmezden gelinir. Umudu yitirir, hayatına verdiği değerle ilişkisi kopar ve çöker. Tersliklere rağmen kazandığı zaferin, seçimlerindeki bilgeliğin ve dayanıklılığın tadını çıkarmak yerine aşağılanır ve yenilgiye uğratılır. Kadının sakladığı sırlar hemen her zaman çıkışı olmayan trajedilere dönüşmüş birer kahramanlık dramıdır. Ama iyi haberler de var. Trajik bir dramı tekrar bir kahramanlık dramına çevirmenin yolu sırrı açmaktır. Birine ondan söz etmek, başka bir son yazmak, o kişinin sırrının sürmesine oynadığı rolü ve ona katlanmasını sağlayan özelliklerini incelemektir. Bu sırada öğrenilen dersler eşit ölçüde acı ve bilgelik içerir. Bunları atlatarak hayatına devam etmek, derinlerdeki vahşitinin bir zaferidir. Kadınların taşıdığı utanç dolu sırlar çok eski masallardır. Bir sırrı kendi zararına saklamış olan kişi utanca gömülmüştür. Bu evrensel açmazda arketipsel bir örüntü bulunur. Kadın kahraman ya bir şey yapmak zorunda kalmıştır ya da içgüdünün kaybından dolayı bir şeyin tuzağına düşmüştür. Genellikle bu üzüntülü durumu düzeltecek gücü yoktur. Bir şekilde yemin etmiş ya da utanç içinde gizliliğe sığınmıştır. Sevgiyi, saygıyı, hayatını sürdürmesi için gereken temel şeyleri kaybetme korkusundan ötürü boyun eğer. Sırrı daha da kapatıp mühürlemek için onu açık edecek olan kişi ve kişiler lanetlenir. Sırrı açık etmeye yeltenenler korkunç bir şeyle tehdit edilir. Kadınlara hayatlarındaki bazı olay, seçim ve durumların, özellikle de cinsellik, sevgi, para, şiddet, ve veya insanlık halini kapsayan diğer zorluklarla ilgili olanların son derece utanç verici oldukları ve bu yüzden de bağışlanmalarının asla mümkün olmadığı öğretilmiştir. Ve bu doğru değildir. Doğrusunun ne olduğunu bilmeden ve bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kavrayamadan önce hemen herkes yanlış sözcükler seçip yanlış hareketlerde bulunabilir. Bu gezegende ya da bu evrende bağışlamanın sınırlarının dışında olan hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Yo hayır dersiniz. Bu yaptığım kesinlikle affedilemez. Bir insanın yapmış olabileceği, yapıyor olduğu ya da yapabileceği hiçbir şeyin bağışlamanın sınırları dışında olmadığını söyledim. Hiçbir şeyin. Benlik. Kadınları, erkekleri ve çocukları cezalandırmaya koşan cezalandırıcı bir kuvvet değildir. Benlik, yaratıkların doğasını anlayan vahşi tanrıdır. Çoğu zaman doğru davranmamız zordur, özellikle de sezgi dair tüm temel içgüdüler koparıldığında. O yüzden bir olgu gerçekleşmeden önce sonucu hakkında spekülasyon yapmak, her şey olup bittikten sonra yapmaktan daha zordur. Vahşi ruhun bunu hesaba katan, derin merhamet sahibi bir tarafı vardır. Sır arketipinde kadının psişesinin bir parçasını sanki bir büyü, siyah bir ağ sarar gibi ve kadın sırrın asla açığa vurulmaması gerektiğine inanmaya özendirilir. Dahası sırrı açık ederse rastladığı tüm saygıdeğer kişilerin sürekli bir şekilde ona hakaret edeceklerine de inanmalıdır. Sırrın utancı kadar bu ek tehdit de kadının bir değil iki yük birden taşımasına neden olur. Bu türden bir büyü tehdidi ancak yüreklerinde küçük ve kara bir mekan barındıran insanlar için bir meşgale olabilir. İnsani durumlar için sıcaklık ve sevgi duyan kişiler arasındaysa tamamen tersi geçerlidir. Onlar sırrın konuşulmasına yardım ederler. Çünkü bunu mesele ve sözlere ve tanıklığa dökülene kadar iyileşmeyecek bir yara meydana getirdiğini bilirler. Ölü bölge. Sır saklamak bir kadını kendisini sevecek, destekleyecek, koruyacak olanlardan koparır. Yasın ve korkunun yükünü tamamen tek başına ve bazen bütün grup, aile ya da kültür adına taşımasına neden olur. Dahası Jung'un dediği gibi sır saklamak bizi bilinç dışından da koparır. Kadının pis şişesindeki utanç verici bir sırrın bulunduğu yerde her zaman bir ölü bölge de vardır. Burası kadının ya da başkalarının duygusal hayatlarında süre giden olayları gereği gibi hissetmez ya da yerinde tepkiler veremez. Ölü bölge alabildiğine korunaklı bir yerdir. Sonsuz kapılar ve duvarlar yeridir. Her biri 20 kilitle kilitlenmiştir. Ayrıca sırlar dışarı kaçmasın diye kadınların düşlerindeki küçük yaratıklar her zaman daha fazla kapı, daha fazla set, daha fazla güvenlik inşa etmekle meşguldür. Ancak vahşi kadını aldatmanın yolu yoktur. O, bir kadının zihnindeki iplerle ve urganlarla üst üste bağlanmış olan karanlık bohçaların farkındadır. Bir kadının kafasındaki bu mekanlar o denli kapalıdır ki, ışığa ya da inayete tepki vermez. Tabii ki pis şişe güçlü bir telafi ediciliğe sahip olduğundan, sır bir şekilde dışarı çıkmanın yolunu bulur. Eğer gerçek sözcükler şeklinde ortaya çıkmazsa, ani melankoliler, aralıklı anlaşılmaz öfkeler, her türlü fiziksel tikler, kıvrılmalar, ağrılar, ansızın bir açıklama yapmadan sona eren asılı kalan konuşmalar, filmler ve hatta televizyon reklamları karşısındaki ani ve tuhaf tepkiler şeklinde kendini gösterir. Sır, her zaman dışarı çıkmanın yolunu bulur. Bunu doğrudan sözcüklerle yapamadığı durumlarda bedensel olarak ve çoğunca da onunla doğrudan başa çıkmanın ve çaresine bakmanın genellikle mümkün olmadığı biçimlerde kendini açık eder. Öyleyse sırrın dışarıya sızdığını gören kadın ne yapar? Büyük bir enerji harcayarak onun peşinden koşar. Vurur, bohçalar, onu delikten tekrar ölü bölgeye sokar ve daha güçlü istihkamlar inşa eder. Daha fazla kapı, daha fazla duvar inşa etmeleri için homunkuluslarını, içsel muhafızlarını ve ego savunucularını göreve çağırır. Son pisişik mezarına yaslanır, derisinden kan sızar ve bir lokomotif gibi nefes alır. Bir sır taşıyan kadın, tükenmiş bir kadındır. Teyzelerim bu sırlar meselesine dair küçük bir öykü anlatırlardı. Ona altın saç ya da altın saçlı kadın adını vermişlerdi. Altın saçlı kadın. Altın tozları gibi göz kamaştırıcı, altın gibi sarı ve uzun saçları olan çok garip ama çok güzel bir kadın varmış. Yoksulmuş, annesi ve babası yokmuş, ormanda tek başına yaşıyor ve karaceviz dallarından yapılmış bir tezgahta dokuma yaparak hayatını kazanıyormuş. Kömür yakıcısının oğlu olan kaba saba biri onunla zorla evlenmeye çalışıyormuş. Bunun üzerine kadın da adamı kandırmak için altın saçlarından bir kısmını ona vermiş. Fakat adam verilen altının parasal değil tinsel olduğunu bilmiyormuş ya da buna aldırmıyormuş. Bu yüzden kadının saçlarını pazarda diğer mallarla değiş tokuş etmeye çalıştığında insanlar onunla alay edip delirdiğini düşünmüşler. Gece çöktüğünde hiddetle kadının kulübesine geri dönmüş ve onu elleriyle boğarak cesedin nehir kıyısına gömmüş. Uzun bir süre kimse kadının kaybolduğunu fark etmemiş. Kimse halini, hatrını ya da sağlığını sormamış. Ama gömüldüğü yerde kadının altın saçları uzayıp duruyormuş. Güzelim saçlar kara toprağın yüzeyine doğru büklüm büklüm uzamış, giderek daha fazla düğümlenerek büyümüş ve büyümüş, yukarı doğru çıkmış. Ta ki kadının mezarı göz kamaştırıcı bir altın sazlık tarlasıyla kaplanana kadar. Çobanlar flüt yapmak için büklümlü sazları kesmişler. Bunları çaldıkları zaman minik flütler şarkılar söylemiş ve bu şarkılar hiç dinmemiş. Altın saçlı kadın yatıyor burada. Cinayete kurban gitmiş ve mezarında kömür yakıcısının oğlu kıydı canına. Yaşamak istiyordu kadın oysa. işte altın saçlı kadının canını alan adamın bulunması ve dünyanın vahşi ormanlarında yaşayanların da tıpkı bizim gibi güven içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için adalete teslim edilmesi bu şekilde olmuş. Bu masal ıssız ormanlarda dikkatli olmakla ilgili sıradan bir öğüt veriyor gibi görünse de içsel mesajı daha derin. Güzel ve vahşi kadının saçıyla kişileştirilen hayat gücü görünürde suskun ve gömülü olsa da büyümeye, yaşamaya ve bilinçli bilgiler yaymaya devam eder. Bu masalın temaları muhtemelen merkezinde bir baş tanrıçanın bulunduğu çok daha ayrıntılı ve eski bir ölüm ve yeniden doğum öyküsünün parçalarından alınmadır. Bu kesit de güzel ve değerlidir. Ayrıca bize sırların doğasına dair bir şeyler anlatır. Hatta bir kadının hayatına gereği gibi değer verilmediği zaman pisişede nelerin öldüğünü söyler. Bu masalda sır, ormanda hayatını sürdüren kadının öldürülmesidir. Bu kadın bir Kore'yi, evlenmeyecek olan kadını temsil eder. Kadının pisişesinin bu yönü yalnız başına kalma isteğini gösterir. Bu mistik ve iyi bir yalnızlıktır çünkü Kore fikir, düşünce ve uğraşların ayıklanması ve örülmesinden hoşlanır. Travmadan ya da bir sırrı korumaktan en fazla hasar gören de işte bu kendine yatan vahşi kadındır. Mutlu olmak için etrafında çok fazla şeye sahip olma ihtiyacı duymayan bu bütünsel benlik duygusudur. Ormanda, kara ceviz tezgahında dokuma yapan ve huzur içinde yaşayan kadın pisişesinin yüreğidir. Masalda kimse bu hayat dolu kadının ortadan yok oluşunu soruşturmaz. Masallarda ya da gerçek hayatta olağan dışı değildir bu. Mavi sakaldaki ölmüş kadınların aileleri de gelip kızlarını aramazlar. Kültürel olarak bunu yorumlamaya gerek yoktur. Ne yazık ki hepimizin bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Kadınların birçoğu da bu sorgulamama halini kolaylıkla anlarlar. Genellikle sır taşıyan kadınlar aynı tepkiyle karşılaşırlar. İnsanlar kadının kalbinin tam ortasından delindiğini algılayabilseler de yaralandığını gösteren belirtiler karşısında bilerek ya da bilmeyerek kör kalabilirler. Ama vahşi pisişenin mucizevi bir yanı da vardır. Bir kadın ne kadar kötü öldürülürse öldürülsün, ne kadar yaralanmış olursa olsun, pisişik hayatı sürer, yukarı doğru yükselip çıkar ve orada ruhani koşullarda tekrar kendi tarzınca yüksek sesle şarkı söyler. O zaman verilen haksız zarar, bilinçli olarak kavranır ve pisişe kendini yenilemeye başlar. Bir kadın görünürde ne kadar cansız olsa da hayat gücünün büyümeye devam edebilmesi ilginç değil midir? Ne dersin? Vahşi hayat gücünün en anemik koşullar altında bile hatta kısa bir süre içinde de olsa fikirlerimizi yer altında canlı tutup geliştirmeye devam etmesi umut vericidir. Hayat gözetleyecek, tırmalayacak ve zamanla yer üstüne çıkan yolu bulacaktır. Yaşayan bu güç gömülmüş olan kadının bulunduğu yer ve şartlar ortaya çıkarılana kadar meseleyi kapatmayacaktır. Bunun yolu öyküdeki çobanların yaptığı gibi pisişede gerçekten neler olup bittiğini ve daha sonra ne yapılması gerektiğini anlamak için bir nefes alıp bu ruhsal soluğu ya da fenomayı sazların arasından salıvermektir. Bu yüksek sesle ağlama çalışmasıdır. Bunun ardından da kazma işi gelir. Bazı sırlar, örneğin rekabetin çok yoğun olduğu bir hedefe varmak üzere bir stratejinin parçası olarak kullanılan sırlar ya da sırf onları tadını çıkarmak için saklanan mutlu sırlar güçlendirilebilir. Ama utanç sırları, onlar çok farklıdır. Kanlı bir bıçağın karşısına çıkan şeritli bir madalya kadar farklı. Bu sonuncusu ortaya serilmeli, hoşgörünün hakim olduğu koşullar altında merhametli insanların tanıklığına sunulmalıdır. Bir kadın utanç verici bir sırrı sakladığında kendine yönelik suçlamaların ve kendine çektirdiği eziyetin büyüklüğünü ve bunlara katlanmak zorunda kalışını görmek dehşet vericidir. Sırrı söylemesi halinde kadının üstüne çullanacağı belirtilen tüm suçlama ve eziyetler kimseye söylememiş olsa bile böylece bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olur ve hepsi ona içeriden saldırır. Vahşi kadın bununla asla yaşayamaz. Utanç verici sırlar insanı saplantılı hale gelmesine neden olur. Uyuyamaz çünkü insanı utandıran bir sır, özgürce koşmaya çalışırken onu bağırsaklarından yakalayan acımasız bir dikenli tel gibidir. Utanç sırları yalnızca kadının zihinsel sağlığını değil, içgüdüsel doğayla ilişkisini de tahrip eder. Vahşi kadın şeyleri eşeler, havaya fırlatır, kovalayıp uzaklaştırır. Gömmez ve unutmaz. Gömerse de neyi ve ne zaman gömdüğünü hatırlar ve ona ilgisini tekrar yitirmesi için aradan çok zaman geçmesi gerekmez. Bir sırrı dizlemeyi sürdürmek pisişeyi derinden rahatsız eder. Sırlar düş malzemesinde püskürür. Bir analist düş görenin yüksek sesle söylemeyeceği, buna cesaret edemeyeceği bir sırrı aslında hali hazırda açığa vurduğunu görmek için genellikle bir düşün görünürdeki hatta kimi zaman arketipse içeriğinin de ötesine gitmelidir. Yapılan analizler sonrasında düş görenin gerçek hayatta yüksek sesle haykıramadığı, yoğun ve kapsamlı duygularla ilgili olduğu anlaşılan birçok düş vardır. Bu düşlerin bir kısmı sırlarla ilgilidir. En sık karşıma çıkan düş imgelerinden bazıları parlayan ve veya sönen ışıklar, bunlar elektrik ışığı ya da başka türden ışıklar olabilir, düş görenin yediği bir şey yüzünden hastalandığı düşler, tehlikeden kaçamadığı düşler ve yüksek sesle bağırmaya çalışıp hiç sesinin çıkmadığı düşlerdir. Conte Hondo'yu ve Hamre Del Alma'yı hatırlıyor musun? Zaman içinde bu iki kuvvet, düşleriyle kadının kendi vahşi hayat kuvveti aracılığıyla pisişenin yüzeyine çıkar ve gerekli çığlığı atar. Özgürleştiren çığlığı. Bir kadın sesini o zaman bulur. Kadın sırrı şarkıyla söyler, haykırır ve işitilir. Dayandığı pisişik zemin yeniden sağlamlaşır. Ailelerimin etnik ve dinsel pratikleri geleneğinde bu masal ve buna benzer diğer masalların ana fikri sır olarak saklanan yaralara uygulanacak ilaçlardır. Dindarların bu masalların cesaretlendirdiği yol göstericiliği ve çözüm sunduğu düşünülür. Masal bilgeliği denen şeyin altında yatan olgu, hem kadın hem de erkekler için olmak üzere sırlarla ya da başka türlü yollarla benlikte, ruhta ve psişede açılan yaraların çoğu kişinin hayatının bir parçası olmasıdır. Sonuçta ortaya çıkan yara izlerinden kaçınılamaz. Ama bu zedelenmelerin çaresi vardır ve kesinlikle iyileştirilebilir. Genel yaralar vardır, erkeklere özgü yaralar vardır ve kadınlara özgü yaralar vardır. Düşük yapmak bir yara izi bırakır. Dış gebelik bir yara izi bırakır. Hangi yaşta olursa olsun evladını kaybetmek bir yara izi bırakır. Bazen başka bir kişiye yakın olmak yara izi bırakır. Saf dil seçimlerin sonucu olarak da yaygın yara izleri oluşturulabilir. Bunların nedeni tuzağa düşürülmek olabileceği gibi doğru ama zor tercihler yapmak da olabilir. Ne kadar pisişik yaralanma türü varsa o kadar yara şekli vardır. Etrafı utanç, korku, kızgınlık, suçluluk ya da aşağılanmayla çevrilen sır malzemesini bastırmak, bilinç dışının sır bölgesine yakın olan diğer tüm kısımlarının çalışmasını da fiilen engeller. Bu söz gelimi cerrahi bir işlem uygulamak için insanın ayak bileğine anestezik bir madde zerk etmeye benzer. Bacağın bileğin altında ve üstünde kalan büyük bir bölümü de anesteziden etkilenir ve hissizleşir. Sır saklamak da pisişeyi işte bu şekilde etkiler. Eğer damardan sürekli anestezik madde damlatılırsa sorunlu bölgelerin çok uzağındaki bölgeler de hissizleşir. Ne tür bir sır olursa olsun, sır saklamak ne kadar acı içerirse içersin, pisişe aynı şekilde etkilenir. İşte bir örnek. Bir kadın 40 yıl önce evlenmiş, evlendikten 3 ay sonra da kocası intihar etmişti. Adamın ailesi tarafından sadece kocasının ağır depresif hastalığının göstergelerini değil, kendi derin duygusal yasını ve kızgınlığını da gizlemeye zorlanmıştı. Sonuçta hem kendisinin ve kocasının derin hüznüyle hem de bütün bu olaylarla bağlanan kültürel stigmaya duyduğu öfkeyle de ilişkili olan bir ölü bölge geliştirilmişti. kocasının yıllarca onlar tarafından nasıl acımasız ve kötü bir tedaviye maruz bırakıldığını, asla açığa vurmama şartına razı olmakla kocasının ailesinin ona ihanet etmesine de izin vermiş oldu. Kocasının intiharının her yıl dönümünde ailesinde bir ölüm sessizliği yaşanıyordu. Kimse onu arayıp kendini nasıl hissediyorsun, arkadaş ister misin, onu özlüyor musun, biliyorum özlüyor olmalısın, dışarı çıkıp birlikte bir şeyler yapalım mı demiyordu. Kadın her geçen yıl kocasının mezarını yeniden kazdı ve yasını tek başına gömdü. Sonunda diğer anma günlerinden, kendisininkiler dahil yıl dönümleri ve doğum günlerinden uzak durmaya başladı. Ölü bölge sırrın merkezinden dışarı doğru yayıldı. Anmayla ilgili olayları kaplamakla kalmadı, daha sonra kutlama olaylarına, hatta onların da ötesine uzandı. Aileyle ve arkadaşlıkla ilgili bu olayların tümü, bunları açıkça zaman kaybı olarak bakan kadın tarafından hor görüldü. Bununla birlikte bilinç dışı için bunlar boş jestlerdi. Çünkü kimse umutsuzluk anlarında kadını ziyaretine gelmemişti. Süreyen yasa o utanç verici sır tutuşu, pisişesini ilişkiyi yöneten bölgesini aşındırmıştı. Çoğu zaman başkalarını kendimizin yaralanmış olduğumuz yerden ya da onun çok yakınından yaralarız. Ancak bir kadın tüm içgüdü ve yetilerini pisişesinde özgürce hareket eder halde tutmak isterse, sırrını ya da sırlarını güvenilir bir insana açabilir ve gerekli sıklıkta anlatabilir. Bir yere genellikle bir kere dezenfekte edilip sonra unutulmaz. Ama daha çok iyileşme süreci boyunca birçok yere bakıp temizlenir. Sır en sonunda söylendiğinde ruh gerek anlatandan, gerekse dinleyenden gerçekten de çok kötü ya da hayat zordan daha fazla ve anlamlı tepkiler bekler. Anlatan meseleyi küçümsememeye çalışmalıdır. Eğer dinleyen de bütün kalbiyle dinler, ürker, ürperir, kalbinden ani bir sancı geçmesine rağmen çöküp kalmazsa bir kutsama gerçekleşir. İçinizde tuttuğunuz sırrın olumsuz etkisinden kurtulmak, bir ölçüde onu başkalarının da bundan etkilenebileceği şekilde anlatmaktır. Böylece bir kadın özgün travma sırasında bulamadığı yardım ve bakımı alarak utançtan kurtulmaya ve iyileşmeye başlar. Küçük ve güvenilir kadın gruplarında kadınlardan bir araya toplanmalarını ve annelerinin, teyzelerinin, kız kardeşlerinin, arkadaşlarının, büyük annelerinin ve onlar için önemli olan diğer kadınların fotoğraflarını getirmelerini isteyerek bu alışverişi başlatıyorum. Tüm resimleri diziyoruz. Kimi çatlamış, kimi pul pul dökülmüş, kimi sudan ya da kahve fincanı halkalarından zedelenmiş, kimi ikiye yırtılmış ve tekrar yapıştırılmış, kimi saydam yağlı kağıt dokusuyla kaplanmış fotoğraflar bunlar. Bir çocuğunun arkasında daima sevgiyle, sen çocuk. Bu ben, Joey ile Atlantic City'de. İşte ben buradayım, çekici oda arkadaşımla birlikte. Ya da bunlar fabrikadan kızlar, nevinden birçok eski yazılar vardır. Her kadına bunlar benim soyumun kadınları ya da bunlar bana miras kalan kadınlar diyerek başlamasını öneriyorum. Kadınlar ailelerinin kadın üyelerinin ve arkadaşlarının resimlerine bakıp derin bir sevgiyle, tanıdıkları kadarıyla her birinin öykülerini ve sırlarını, her bir kadının hayatındaki büyük sevinçleri, büyük incinmeleri, büyük doğum acılarını, büyük zaferleri anlatmaya başlarlar. Birlikte geçirdiğimiz zaman boyunca daha fazla ilerleyemediğimiz pek çok an olur. Çünkü dökülen onca gözyaşı kuru rıhtımdan birçok gemi kaldırır ve hepimiz bir süreliğine birlikte uzaklara açılırız. Burada değerli olan şey kadınların çamaşırlarının bir kez ve tümüyle gerçekten temizlenmesidir. Ailenin kirli çamaşırlarının herkesin gözü önünde yıkanmasını engelleyen yaygın yasak ironiktir. Çünkü genellikle kirli çamaşır aile içinde bile asla yıkanmaz. Mahzenin en karanlık köşesinde ailenin kirli çamaşırları kaskatı kesilmiş bir halde sırlarıyla birlikte sonsuza kadar yatar. Bir şeyi mahrem tutmakta ısrar etmek bir zehirdir. Gerçekte bunun anlamı bir kadının çevresinde kendisine acı veren sorunlarla başa çıkarken ona destek olacak birinin bulunmamasıdır. Kadınların sır gibi sakladıkları kişisel öykülerinin birçoğu ailenin ve arkadaşlarının tartışmaya uygunsuz buldukları türdendir. Ya inanmazlar, ya hafife alırlar, ya da etrafından dolaşırlar. Böyle yapmalarının gerçekten anlaşılır nedenleri de vardır. Onları tartışırlarsa, incelerlerse, üstünde çalışırlarsa kadınla yası paylaşmaları gerekir. Soğukkanlılıkla sebat etmek olmaz. Bir dolu şeyden sonra sessizlik olmaz. İşimize bakmalı ve böyle şeyler üstünde durmamalıyız. Olmaz. Onun yerine bir kadının eşi, ailesi, toplumu, altın saçlı kadının ölümünün yasını paylaşacak olsaydı hepsinin kortejde yer alması gerekirdi. Hepsinin mezar başında gözyaşı dökmesi gerekirdi. Kimse bundan yakayı sıyıramazdı ve bu onlara ağır gelirdi. Kadınlar kendi gizli utançlarıyla ilgili meseleler üzerinde ailelerinin ve toplumlarının diğer üyelerinden daha fazla durduklarında yalnız başlarına bile isteye acı çekmiş olurlar. Ailenin psikolojik amacı olan iş yapmak asla ortaya çıkmaz. Ancak vahşi doğa ortamının tahriş edicilerinden ve tehditlerinden olabildiğince temizlenmesini, sıkıntı veren meselelerin olabildiğince azaltılmasını ister. Bu bakımdan bir kadının cesaretini toplayıp kendine ruh kemiklerinden bir altın kamış kesmesi ve kendi güçlü sesiyle sırrı çalması genellikle bir zaman sorunudur. Mavi Sakal, Mr. Fox, Haydut Damat. Bunun gibi kadın kahramanının sırrı saklamayı şu ya da bu şekilde reddettiği, böylece sonunda özgür kalıp tamamen etkin bir şekilde yaşama atıldığı düzinelerce masaldan yola çıkılarak genelleştirilen arketipsel öğütlerin incelenmesine dayanarak utanç dolu sırlar konusunda şunları yapmanızı tavsiye ederim. Gördüklerinizi görün. Bunu birine söyleyin. Bunun için asla geç değil. Yüksek sesle söyleyemeyeceğinizi hissediyorsanız yazıya dökün. İçgüdüsel olarak güvenilir olduğuna inandığınız bir kişiyi seçin. Açılmasından kaygılandığınız solucan kutusunun içeride irin toplayacağına dışarıda durması daha iyidir. Tercih ederseniz sırlarla nasıl başa çıkılacağını bilen bir terapist arayın. Bu merhametli biri olmalıdır. Doğru ya da yanlış konusunda güm güm öten, kendine özgü bir davulu olmayan biri, suçlulukla pişmanlık arasındaki farkı bilen ve yas tutma ile ruhun yeniden dirilişinin doğası konusunda bilgi sahibi olan biri. Sır ne olursa olsun, onun artık ömür boyu yaşamımızın bir parçası olduğunu iyice biliyoruz. Kefaret, bir zamanlar açılmış olan yarayı iyileştirir. Yine de orada bir yara izi hep duracaktır. Hava durumunun değişmesiyle birlikte yara da tekrar ağrıyabilir. Ağrıyacaktır da. Gerçek bir yasın doğasıdır bu. Yıllarca her türden klasik psikoloji yanlış bir düşünceyle yas tutmanın bir kez, tercihen bir yıllık bir zaman döneminde yerine getirilen ve sonra rafa kaldırılan bir işlem olduğunu ve bunu önceden hükmedilen zaman süresinde tamamlayamayan ya da tamamlamak istemeyen birinin bu konuda epeyce sorun yaşadığını öne sürdü. Ama insanların yüzyıllardır içgüdüsel olarak bildiği şeyleri biz de biliyoruz. Belli incinmelerin, hasarların ve utançların yası asla tutulamaz. Bu yasların eğer kalıcısı değilse bile en kalıcılarından biri bir çocuğun ölüm ya da terk edilme yoluyla kaybıdır. Uzun yılları kapsayan bir zaman diliminde yazılmış günlükler üzerine yapılan bir çalışmada Rosenblatt, İnsanların en berbat ruhsal yaslarından, destek sistemlerine ve bunun gibi nedenlere bağlı olmak kaydıyla trajediyi izleyen bir ya da iki yıl içinde kurtulabildiklerini ortaya koydu. Ama aynı kişi daha sonraları da çok etkin yas tutma dönemleri yaşıyor. Dönemlerin arası zaman bakımından giderek açılıp süre olarak kısalmakla birlikte her depreşme ilk seferdekine yakın ya da onunla aynı yoğunlukta yürek parıldayıcı bir mateme yol açıyor. Bu veriler uzun erimli bir yasın normalliğini anlamamıza yardımcı. Bir sır açığa çıkarılmadığında yas da her koşulda ve üstelik de ömür boyu varlığını sürdürür. Sırların saklanması, pisişenin ve tinin kendini iyileştirme amaçlı alışıldık sağlık tedbirlerini almasını engeller. Sırlarımızı söylemenin bir nedeni de budur. anlatmak ve yas tutmak bizi ölü bölgeden uzaklaştırarak yeniden diriltir. Sırlara dair ölüm kültünü arkada bırakmamıza izin verir. Yas tutabiliriz. Hem de sıkı bir yas tutabiliriz. Ve bundan utançlı değil, gözyaşlarıyla boyanmış olarak çıkarız. Daha da derinleşmiş, tamamen kabullenmiş ve yeni bir hayatta dolu olarak çıkarız. Biz yas tutarken vahşi kadın bize sarılacaktır. O içgüdüsel benliktir. O çığlıklarımızı, iniltilerimizi, ölmeden ölme isteklerimizi taşıyabilir. En iyi ilaçları en kötü durumdaki yerlerimize uygular. Kulaklarımıza fısıldar ve mırıldanır. Bizim acımız için acı çeker. Buna katlanır. Kaçmaz. Yara izleri olacak. Hem de pek çok. Ama şunu unutmamak yerinde olur. Gerilebilme gücü ve baskıyı emme yeteneğiyle yara dokusu deriden daha güçlüdür. Günah ceketi. Kimi zaman kadınlarla çalışırken onlara kumaşlardan ve diğer bazı malzemelerden tam bedenlerine göre bir günah ceketini nasıl yapabileceklerini gösteririm. Günah ceketi resimle, yazıyla, ona iğnelenmiş ve dikilmiş her türlü şeyle bir kadının hayatında katlandığı tüm hakaretleri, tüm lekelemeleri, tüm küfürleri, tüm travmaları, yaraları, tüm yara izlerini ayrıntılarıyla anlatan bir cekettir. Kadının günah keçisi yapılma deneyimini ifade etme şeklidir. Böyle bir ceket yapmak kimi zaman sadece bir ila iki gün, kimi zamansa aylar alır. Bir kadının hayatının tüm incinme, hakaret ve yaralarını en ince ayrıntısına kadar ortaya sermek son derece yararlıdır. İlk önce kendim için bir günah ceketi yaptım. Hemen o kadar ağırlaştı ki üzerine tutturulanları taşıyacak bir müzdar korusuna ihtiyaç vardı. Bu günah ceketini yapmakla bütün bu pisişik süprüntüyü pisişik bir nesnede bir araya getirmek, sonra da ceketi yakarak eski yaralı halimin bir bölümünü dağıtmak niyetindeydim. Ama bilirsin işte, ceketi koridordaki tavandan sallandırdım ve ona her yaklaştığımda kendimi kötü hissedeceğime iyi hissettim. Böyle bir ceketi giydiği halde hala dört ayak üstünde yürüyebilen, şarkı söyleyebilen, yaratabilen ve kuyruğunu sallayabilen bir kadının ovaryalarına hayranlık duyarken buldum kendimi. Bunun birlikte çalıştığım kadınlar için de geçerli olduğunu gördüm. Ceketlerini yapınca asla yok etmek istemediler. Giderek daha berbat, daha kanlı ve daha büyük olan ceketleri hep saklamak istediler. Kimi zaman onlara savaş ceketleri de deriz. Çünkü bunlar tek tek kadınların ve onların dostları olan diğer kadınların dayanma güçlerinin, başarısızlıklarının ve zaferlerinin kanıtıdır. Kadınların yaşlarını yıllarla değil de savaştan kalmış yara izleriyle saymaları da iyi bir fikirdir. İnsanlar kimi zaman bana kaç yaşındasın diye sorarlar. Onlara 7 savaş yarası yaşındayım derim. Bu cevabım genellikle onları ürkütmez, tersine uyum göstererek neşeli bir edayla kendi savaş yarası yaşlarını saymaya başlarlar. Lakotalar kışın meydana gelen olayları kaybetmek için nasıl hayvan derilerine glifler boyuyorlarsa, Nahatl, Maya, Mısır halkları, kabilelerin büyük olaylarını, savaşları, zaferleri nasıl el yazmalarına kaydediyorsa, kadınların da günah ceketleri, savaş ceketleri var. Torunlarımızın ve torunlarımızın torunlarının bu şekilde kaydedilen hayatlarımız hakkında ne düşüneceklerini merak ediyorum. Umarım onlara hepsinin bir açıklamasının yapılması gerekir. Bu konuda hiçbir yanlış anlama olmasın. Çünkü onu hayatınızın zor seçimleriyle kazandınız. Uyruğunuz, etnik kökeniniz ya da soy geçmişiniz sorulursa esrarlı bir şekilde gülümseyin ve yara izi klanı deyin.